İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar. İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Ben Deniz Vahit Göktaş. Her zaman olduğu gibi çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikteyiz. Efendim tasavvufun kavramlarından bahsediyor hocamız bize, tasavvufun terminolojisinden. Muhterem hocam, tevbe kavramıyla devam ediyorduk. Tevbe, tasavvufi makamların ve menzillerin ilki sayılıyor. Bundan dolayı da ana kapı yani Bab-ül Ebvab diye adlandırılıyor. Tasavvufi hayata tevbe kapısından girildiği ifade ediliyor. Yani tevbe ana kapı, tevbe olmadan tasavvufi mertebe, daha sonra tasavvufta tekamül mümkün değil şeklinde ifadeler var. Dilerseniz bu ifadeler ne anlama geliyor? Tevbenin önemiyle alakalı konuşuyordunuz. Dilerseniz buradan devam edebiliriz hocam. Yani diğer tasavvufi kavramlara göre tevbenin yeri nedir? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Muhterem dinleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tevbe kelimesi, yani onu izah etmiştik geçen sohbetlerimizde. Efendim tevbe kafamızda mana olarak oluşurken ilk dikkat çeken husus şu oluyor. Def-i mefsedet celbi menfaatten evladır. Evet. Ahmet Cevdet Paşa bunu mecelleye bir kural olarak koymuş. Yani aynı anda bir iyilik var. Mesela burada işte susadın su içeceksin. Şurada da bir zehirli bir akrep var. Önce suyu içeyim, akrebi kovayım. Yoksa önce akrebi kovayım, ondan sonra suyu içeyim. Cevap, önce akrebi bir kov.
Evet.
Ondan sonra içeceğini, suyunu iç. Kural böyle çalışıyor.
Yani zararı def etmek lazım önce.
Bu kozmik bir kural.
Evet.
Kötülüklerin yok edilmesi. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan kanunlar. Bir baktım o kanunlara 50-60 cilt olmuş. Ta 1923'lerden beri devletimiz Osmanlı'dan sonra kurulduktan sonra oluşturulan kanunlar ucu bucağı yok.
Evet.
O kanunların hepsi mentalite ve kanun felsefesi, kanun yapma felsefesi olarak hukukçular öyle söylüyorlar. Önce bir zarar gelecekse zarardan korunmak.
Önce zarar.
Kanun kurgulanırken. Ondan sonra onun üzerine artı plus değer getirilerini bunu düşünerek bu çerçeve içerisinde kanun çıkartıyoruz diyor.
Evet.
Bunu yani tövbe bir insanın kendisini fark etmesi, kendini görebilmesi. Yani benim bir eksiğim var. Eksiğim şu. Mesela buraya stüdyoya geldik. Muhterem hocamıza, selamünaleyküm hocam, nasılsın, iyiyim hocam dedi, bitti. Serdar Bey geldi, evet. Nasılsın Serdar Bey, iyi misiniz? Halatı sorduk, bunu yapmam gerekir benim.
Evet.
Ama kös kös gelip, kös kös de çıkabilirim.
Hiçbir şey söylemeden.
Yani, şimdi bu benim hareketlerimde bir yanlışlığı gösteriyor.
Evet.
Bu yanlışlığı fark edebilmem, bizim İslami literatürde irfandır. Kişi noksanını, eksiğini görmek kadar
irfan olmaz.
İrfan yani. Olmaz.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret ederek Kıyamet suresinde 1. ayet-i kerimede la uksime bi yevmil kıyame ve la uksime bin nefsil levvame. Kendisini gören, gördükten sonra da kendi kendine otokritik yapan kişiye yemin ederim diyor.
Evet.
Yani kendini görebilmek. İnsan hep başkasını görür. Kendini görmek çok zor. Durmadan onu eleştiriyorsun, onu eleştiriyorsun, onu eleştiriyorsun, onu eleştiriyorsun. Peki sen sütten çıkmış ak kaşık mısın?
Hiçbirimiz değiliz yani.
Değiliz.
Evet.
Herkes, önce bir kendini
hepimizin gör. Eksiği noksanı var.
Etemurûnen nâse bil birri ve tensevne enfüsekum. Ayet-i Kerime'de böyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Durmadan herkesi doğrultmaya çalışıyorsun. Ama kendini unutuyorsun diyor.
Evet.
Önce bir kendini doğrult. İslam dini ilk geldiğinde Allahü Teala peygamberimize verdiği emir şuydu. Ve enzir aşiretekel akrabin. Önce kendinden başla.
Evet.
Kimle başladı? Kendisi Müslüman oldu Hira mağarasında peygamberimiz. Cebrail'i gördü. Allah var dedi. Sana kitap iniyor dedi. Ben Cebrail'im. Sen de seçtiği peygambersin. Tamam, peygamberimiz imana geldi.
Yani kendi iman etti.
İlk iman eden bitti.
Evet.
Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minûn. Bu inen kitaba önce peygamber Hazreti Muhammed inandı.
Evet.
Allahümme salli ala Muhammed. Ondan sonra inananlar inandı diyor.
Evet.
İlk mümin bizzat kendisi. Peygamberlik gelince sağdan soldan ta Afrika, Suudi Arabistan'ın Himyar kabilesi, Necid kabilesi, Riyad'da, efendim söyleyeyim Yemen tarafları, kuzeyde Gassan Arapları, oralardan başlamadı.
Evet.
Önce kendisi Müslüman oldu, mümin oldu. İkinci Müslüman olan kimdi vahidçiyim?
Hazreti Hatice.
Hazreti Hatice.
Eşi yani.
Yani kafasını aynı yastığa koymuş olduğu sevgili eşi Hazreti Hatice annemiz. Ondan sonra ona teklif etti. Ve akrabalar bazında yayılarak Mekke, daha sonra Medine, Arabistan, mektuplarla bütün dünyaya, ta İran'a, o zamanki süper güçler Bizans'a, Mukavkıs'a, Mısır'a, Habeşistan'a, her tarafa mektuplarla tebliğ yapıldı. Ama başladığı yer kendiydi.
Evet.
Doğrusu budur. Burada insanın önce bir kendisini görmesi ve yanlışlarını düzeltmesi ve yanlışlarını düzelttikten sonra başkasını düzeltmesi mantıklı oluyor.
Ama herkes başkasını düzeltmeye çalışıyor, kendine
ve
bakmıyor.
Ve bunun da mantıksız olduğunu bilmiyor.
Evet hocam.
Senin şu eksiğin, şu eksiğin, şu eksiğin var. O da diyor ki ama senin de şu şu eksiğin var. Dönüyor bakıyorsun, ya bende de bu eksiklik var. Onun eksikliği ölünce yarın ahirette sana sorulmayacak.
Evet.
Ama sana senin eksikliğin sorulacak. Sen sana sorulacağı çalışmıyorsun ders olarak. Onun günahı senden sorulmayacak. Hiçbir kimsenin günahı hiçbir kimseden sorulmaz. Sen sorulmayacağı çalışıyorsun.
Maalesef.
Ve böyle bir dilemma, ikilem içerisinde, böyle bir paradoks içerisinde yaşadığının insanların hiçbir farkında değil. Ne inananlar farkında ne de inanmayanlar.
Evet.
İşte tasavvuf terbiyesi ve inisiyasyon yolları, sevrisülük yolları insana önce kendini öğretir, kendini gösterir. Men arefe nefsehu. Önce kendini bil.
Kendini bil.
Fekad arefe rabbehu. Ondan sonra fa'u takibiyedir o. Fekad arefedeki fa'u takibiye. Kendini bil ki ardından Allah'ını bilesin, Rabb'ını bilesin. O nefsi terbiye eden Rabb, Rabbe, ya Rabb'u terbiye edeni bil. İşte bu şekilde tövbenin ifade ettiği anlam açılımında kötülüklerin ilk evvel emirde yok edilmesi. Ondan sonra onun üzerine artı plus değer. Makamlar 70 tane, onun üzerine 69 tane değer inşa edeceğiz.
Evet.
En son makamda kulluk, yani ubudiyet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana kul olsunlar diye yarattım.
Evet.
Bu da kölelik anlamına geliyor. Yani kayıtsız ve şartsız.
Teslimiyet.
Teslimiyet değil, tam teslimiyet.
Tam teslimiyet. Hmm.
Hiçbir itiraz yok.
Evet.
Ve gönüllü. O manada. Kölelik bu esası. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bazı emirlerini eleştirenlerin kulluktaki vardıkları, ulaştıkları yıkımı siz biraz düşünün burada.
Yani kulluğun anlamını yerine getirmemiş oluyor ya. Yani.
Tabii. Allah'a eleştiriyor Kur'an-ı Kerim.
Haşa.
Bu emir olmaması lazımdı diyor.
Haşa. Falan.
Başörtüsü yoktur diyor. Faiz emrine gerek yoktu diyor. Efendim şuna ne gerek vardı diyor. böyle eleştirenler Kur'an-ı Kerim Allah'ı eleştiriyorlar. Başka. Buna kulluk denmez ki. Kayıtsız şartsız teslim olmak. Bize düşen Allah bunu emretmiş. Benim dünyama ve ahiretime faydalı olacak. Acaba nasıl faydalı olabilir diye bize düşen hikmeti aramak.
Hikmetini araştırmak.
Ateynâhul kitâbe vel hikmete. Kitabı verdik. Yazılı kodları, kanunları verdik, koyduk. Onun okumasını da yapmak ve anlamak size düşüyor. Siz onu yapılan kanunu değiştirme görevi yok sizde. Size düşen hikmet. Yani onun arka planında yatan hikmet nedir? Bundan gaye nedir? Teleolojik olarak bir gayecilik adı altında hedefçilik ne hedeflenmiş olabilir diye bunlar üzerinde kafa yor. Bugün bakıyorsunuz Müslümanların büyük çoğunluğu yeni bir din inşa ediyor.
Allah korusun.
Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dini var. İnne dine indallahil İslam. Allah katında İslam'dan başka din yoktur. Diyor bu din yetersizdir diyor. Dolayısıyla faizi bir kaldıralım, cihadı kaldıralım diyor. Oralardan başlıyor.
Hristiyanlar değil mi bozdu gibi onlar.
Biz Hristiyanlar da böyle böyle bozmuşlar.
Evet.
Önümüzde örnek olduğu halde ve Allah o örnek yanlış örnek diye ikaz ettiği halde aynı yoldan bizimkiler de gidiyor. Yani Allah akıl versin.
Amin Allah.
Yani başka söyleyecek bir şey yok.
Cümlemiz.
Koda akıl bir de diyorlar ya.
Evet.
Allah akıl versin. Efendim Babül Ebvab işte ana kapı bu. Daha sonra takva geliyor, zühd geliyor, fakir, sabır, tevekkül, rıza falan. Bu gibi kapılar açılması için önce tövbe kapısının açılması lazım. Yani yanlışlarımıza dur demek.
Evet.
Doğrularımıza da içeri gir diye kalp evimize, kişilik yapımıza ve kendimizi gerçekleştirme dünyamıza buyur edebilmek. Bunlar önemli.
Evet.
Bundan dolayı kapıların kapısı denmesinin nedeni diğer kapıların açılması buna bağlı. Siz ilk giriş kapısını açamazsanız ondan sonra gelecek ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı işte 40 kapı veyahut da 70 kapı, 40 kapı diyorlar. Bunları açmanız mümkün olmaz.
Evet.
Mutlaka bunları bir oturmanız. Bunu yani tövbe kapısına oturup ciddi bir şekilde kendinizi eleştiriye tabi tutup
evet.
Yargılamak. Hasibu enfusakum qabla en tuhasebu. Yarın Allah seni hesaba çekmeden önce otur. Önce sen bizzat kendi nefsini bir hesaba çek. Noktasında eleştireceksin. Yani öz eleştiri. Yani otokritik. Yani kendini görmek. Kendini gören kendini bilir.
Evet.
Kendini bilen kendini tartar. Kaç kilo gelmesi lazım ve kaç kilo geliyor? İdeal ne, realite ne? Bir kilo gelmen lazım senin. Tartıyorsun 450 gram. Sende 550 gram eksiklik var.
Eksik var. Evet.
O zaman bu eksikleri tamamlaman lazım olduğuna karar vermek. Eksikler.
Evet.
O 550 eksiği görebileceksin. Ve onu tamamlamak üzere işte اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ Nimeti. Dininizi kemale erdirdim.
Nimetimi
tamamladım. Tamamlamak.
Evet, tamam.
Tamamlamak. İşte o tamamlamayı sağlayabilmek için kişinin kendisini görebilmesi lazım ve bunun için de bilgi lazım. Bilgi olmadan kendinizi eleştiremezsiniz. Bilgi olmayınca sapla samanı karıştırabilirsiniz. Mesela Allah rahmet eylesin böyle bir eskiden 1970'li yıllar ta 50 sene önce bir gümrük memuru vardı. Şimdi efendim ben diyor bakın diyor ben gümrük memuru olarak hiç rüşvet yemedim diyor.
Evet.
Benim gırtlağımdan aşağı hiç haram girmedi diyor.
Ne güzel.
Tamam. Ama bakıyorsunuz şimdi sınır kapısında bekliyor.
Evet.
Beklerken memur mesaisi işte 8 saat değil mi? Mesaiyi 8'den 12'ye çıkarmışlar.
Evet.
O zaman artık mevzuat nasılsa o fazla olan 4 saatlik mesainin de ücretini devlet vermemiş. Tamam, vermeyebilir.
Vermeyebilir.
Vermemiş.
Vermemiş.
70'li evet. yıllar ama.
Evet.
Sonradan o eksiklikler hepsi giderildi.
Evet.
Şimdi orada tırları bekliyor. Ama 4 saat kendi görevi olmadığı halde yapıyor bu işi. Dolayısıyla orada tır şoförleri işimiz çabuk olsun diye bir takım hediyeler veriyorlar. Ceviz getirmişler. İşte sigara, çikolata, efendim söyleyeyim artık ne gibi hediyeler varsa getirmişler. Bunlar da o 4 saatlik zaman süresi içerisinde bu hediyeleri yaptıklarının karşılığı olarak görüp almışlar.
Evet.
Acaba bu aldığımız haram mı, helal mı? Bunu da düşünmemişler. Çünkü ben 4 saat fazla kalıyorum. Devlet de bana bu 4 saat fazlanın ücretini vermiyor. Vermediğine göre verilen ücret aldığım hediye haram değildir diye düşünüyor. İzah ettik. Bu aldıklarınız haramdır. Bu senin mantığın.
Evet.
Allah'ın mantığı değil. Devlet bir hata yapıyorsa, 4 saat fazla çalışıyorsa, devletin aleyhine mahkeme açarsın, hakkını ararsın. Kanunda bu gibi yollar var mı? Var tabii. Olmaz olur mu?
Evet.
4 saat fazla çalışıyorsun. Onunla ilgili bir ek mesai ücreti de verilmesi lazım. Oradan kendine bir durumdan vazife görev çıkarmak, vazife çıkarmak, onun üzerine bir haram bina etmek olmaz. Peygamberimiz memurun aldığı hediye rüşvettir diyor.
Haram.
Rüşvette er-râşi vel-müfteşî finnâr. Rüşveti veren de alan da cehennemde yanacaktır diyor. Ve ağır bir günahtır.
Evet.
Zina gibidir. Faizlemek gibidir. Çok ağır bir günahtır. Osmanlı Devleti'nin çökme nedenlerinden birisi defterdar Ser Mehmet Paşa Nesaihul Ulema vel Vüzera Ümera vel Vüzera adlı eserinde Profesör Livingston Amerika'da St. Princeton Üniversitesi'nde yapmış olduğu çalışmada 7 defa Maliye Bakanlığı yapmış ve devlet başkanlarına nasihat diye kitap yazmış olan defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın yazmış olduğu kitapta Osmanlı Devleti'nde en büyük sıkıntının adam kayırmacılık ve rüşvet olduğunu söylüyor.
Yani sonlarına doğru.
Yıkılış dönemi bundan dolayı olmuş.
Evet.
Peygamberimiz yasaklamış ve kokuşmuşluk ve çürümüşlük alameti. Ondan sonra o konuştuğumuz kişi çoluğu çocuğu kendisine isyan etti. Çoluğu çocuğu kendisine karşı çıktı.
Evet.
Efendim ya bu çoluğum çocuğum bana niye isyan ediyor? Düşündü taşındı. Ben dedim ki haram lokmayla büyüdükleri için annesine babasına isyan eder. Yarın bir gün devlete de isyan eder. Yeni bir asi gençlik geliyor. Z kuşağı geliyor değil mi?
Evet.
Acaba Z kuşağının gelişinin ve kişilik profilinin arka tarafında bu helal haram meselesi olabilir mi diye düşünüyorum. Değildir ama acaba var mı bilmiyorum.
Veya etkisi var mı?
Etkisi var mı bilemiyorum.
Bir manevi bir soru yani. Evet.
Çünkü yeni gelen nesil hep aykırı.
Evet.
Karşı çıkmak. Ama iyiye de karşı çıkılmaz ki. İyiye karşı çıkmak yani kişinin entelektüel kuantitesinde noksanlık olduğunu gösterir.
Evet.
Ya bir bu işin bir ucu var, raconu var, bir kuralı var. Ona göre ya taraftar olursun ya da karşı çıkarsın.
Evet.
Bir gerekçe de yok. Her şeye karşı çıkacaksın. Bu bina niye burada? Ya orada olması gerekiyor. Hakikaten de öyle olması gerekiyor. İşte helal lokma, haram lokma açısından izah ettim kendisine. O zaman aklı başına geldi ama artık Atalan Üsküdar geçmiş, tren Türkiye'yi terk etmiş, Avrupa'ya doğru gidiyor. Haberimiz yok.
Evet.
İnsanların çoğu da yaptığı çoğu işlerin günah olduğunu bilmiyor. Çünkü bilgi yok. Kitap okumuyorlar.
Bilgisi lazım.
Yani. İslam dinini bilmiyor, Kur'an okumuyor, hadis okumuyor, fıkıh kitaplarımızı okumuyor. Okuyun neler var neler var orada.
Evet hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler şimdi bir ilahi dinleyeceğiz. Güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Ardından beraber olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ilahi arası.
destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Seyran edelim, devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.
Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize tevbe kavramından bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Hucuri diyor ki, hatadan doğru olana veya doğru olandan daha doğru olana ve nefisten hakka dönme şeklinde üç türlü tevbeden bahsediyor. Yani hatadan doğru olana döneceğiz, biraz daha tekamül etmiş şekli, doğru olandan daha doğru olana veya nefisten hakka dönme şeklinde üç türlü tevbe aşamasından bahsediyor. Tevbe mertebesinden bahsediyor. Dilerseniz bunları açıklayarak devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hucuri, efendime söyleyeyim, 10. 11. yüzyıllarda yaşamış.
Evet.
Önemli bir sufidir.
Evet. Keşfül Mahcup.
Evet. Keşfül Mahcup, yani örtünün kaldırılması. Evet. Yani anlaşılamayan konuların anlaşılır hale getirilmesi.
Böyle bir kitabı var.
Böyle bir kitabı var.
Evet.
Tasavvufta da önemli bir kaynaktır. Evet,
klasik eser.
Klasik tasavvuf eserlerindendir.
Evet.
Okuyucularımıza özellikle tavsiye ederiz. Efendim, burada bizim Hucuri'nin yapmış olduğu bu tarifte avam tabakası.
Evet.
Yani %90 kalabalıklar. Bunların tövbeleri nasıl olur?
Evet.
Entelektüellerin tövbesi nasıl olur? Arkasından süper entelektüeller, seçkinlerin.
Evet.
Acaba onların tövbesi nasıl olur? İşte yanlışını terk edip doğruya yönelme, avam tabakasının yaptığı bir iş. Bunu biraz da bizim sufiler şuna benzetir. Böyle bir hayvan gelir, işte inek olur, koyun olur vesaire. Otu gösterirsin, yaklaşır. Sopayı gösterince de kaçar.
Kaçar.
Bu ilkel benlikle alakalı Erich Fromm'un kitabında anlatıldığı gibi insana fayda gelmesi veya zarar gelmesi insanın hareketler kombinasyonunda belirleyici bir rol oynar şeklinde açıklamaları var. El hak doğrudur ve temel de budur aslında.
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'in kurgusu da avam üzeredir. Dikkat edin. Kur'an havas kitabı değil. Ehasül havas değil. Avamdır. Arzu eden derinleşir.
Yani herkese hitap ediyor. Yani.
Kur'an herkese hitap eder.
Evet.
Hatanızdan döndüğünüzü o kadar. Ama avam mı? Herkes, bütün insanlar için genel geçerdir bu.
Evet.
Yani böyle bir ayrıcalığı, elitliği, üstünlüğü, bir farklılığı yok yani. Evet. Bir zirve durum değil bu.
Evet.
Herkes bir hatan var, yanlışın var. Seni bu hatalar ahirette zorda bırakır. O zaman gel sen bu hatandan vazgeç noktasına getirir.
Evet.
Hatadan doğruya gitmek. Bu insanın fıtratında gelen iyi doğruya doğuştan primordial olarak evveli olarak a priori olarak doğuştan getirmiş olduğu fıtratla ilgili bir yapı. İnsan hep tekamül üzeredir. Hep daha mükemmeli arar. Hep iyiyi arar.
Evet.
Ve kötüden de, yanlıştan, eksikten, noksandan da ne kadar yapsa da bir yerde bıkar, bu yanlıştır der, kahrolsun der ve bırakır.
Bırakır.
İşte hatadan doğru olana yönelmek avam tabakasının işidir. Ve bir kalitedir bu. Yani kalitesizlikten kaliteye bir nevi hicret diye tarif edebiliriz. Çünkü hatalı olmak kalitesizlik.
Kalitesizlik.
Öbür de kalitedir. Doğru kalitedir. Toplam kalite üretimi ile ilgili çalışmalar yapan Kalder adındaki dernekler, kalite dernekleri.
Kalite dernekleri.
İnsanların işte zihnini geliştirme, kalitesini artırma, davranışlarda kaliteyi artırma, ticarette, alışverişte kaliteyi artırma, bilgide ve kültürde kaliteyi artırma, sosyolojik olarak kaliteyi artırıp, insanlık kalitesini artırıp, ne bileyim,
ekonomik olarak,
kaliteyi artırma. Pek çok yönden kalite üzerine çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar insanın faydasınadır. İnsanın özgür ağırlığını artırır.
Evet.
Siz bir insanın özgür ağırlığının arttığını gördüğünüz zaman o insan size çekici gelir, atraktif olur. Yani bir ışık görürsünüz, yaklaşırsınız. Kalite yoksa o ışığı göremezseniz ışık olmayan yere hiç kimse gitmez.
Evet.
İnsanlar genellikle ışığın olduğu yere yaklaşırlar. Ama tabii zahiri ışık var, batini ışık var. Dış süs, ambiyans, vitrin, dışa yönelik süslemeler var. Onlara da insan çekiliyor biliyorsunuz ama çabucak da kaçıyor.
Evet.
Moda durmadan değişiyor.
Değişiyor.
Şu dışa hitap ediyor. Hemen toplanıcılar toplanıyor etrafında, fazla kalmıyor hemen ayrılıyor.
Evet.
Esas iç dediğimiz sonsuzluğu ifade eden o yönümüzün kalite kazanması Mevlana. İç kalitesi kuvvetli. Aradan 800-900 sene geçmiş. İnsanlar Mevlana'nın etrafından ister Müslüman olsun ister kafir olsun. Kalitesi yüksek ayrılmıyorlar.
Ayrılmıyorlar. Evet. 700 yani, sene geçmiş yani.
700 sene geçtiği halde ayrılmıyor.
Zamanlar aşıyor demek ki.
Kalite çekiyor.
Evet.
Kalite bir ışık o çekiyor. İşte iç kalite önemli. O dış moda dediğim şey durmadan değişiyor. Günlük modalar var. Haftalık modalar var, aylık modalar var, mevsimlik modalar var, yıllık modalar var. 2 yıllık modalar var, 10 yıllık modalar var. Bilimde de böyle.
Evet.
Bu trendler, temayüller durmadan değişiklik gösteriyor ama değişikliğin arka planda bir çekicilik var. Çekicilik neyse atraktif, irrite etmiyor, iteklemiyor, albenisi var, kendisine çekiyor. O çekicilik özelliği insanların onun etrafında toplanmasına yol açıyor. Ve güzellik. Herkes toplanıyor.
Evet.
Burada avamın tövbesi Kısaca kalitesizlikten kaliteye, ama havasın yani elit, işte Arapların ennuhbe dedikleri, ennuhbe elit.
Elit, seçilmiş.
Veya. Seçilmiş. Evet. İntihap, seçim.
Evet.
O manada kullanıyoruz. Onlar zaten doğru. Zaten değerli. Onlar değerlerine değer katıyorlar. Yani nefsi cömert. Ama her gün bir fakire 10 lira veriyor. 10 lira verirken 100 lira verir hale geliyor. Yani kazanmış olduğu kaliteye olgunluk kazandırıyor. Kaliteye kalite katıyor.
Evet.
Bu konu Kur'an-ı Kerim'de de inanç formülasyonu içerisinde şu şekilde verilir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey inananlar, Allah'a inanın. Ey kafirler, Allah'a inanın demiyor. Ey inananlar, Allah'a inanın diyor. Yani ey inananlar, inanıyorsunuz ama Allah'a olan inancınızda biraz kalite gözüksün.
Evet.
Allah'a olan inancınız daha kemale ulaşsın. Daha böyle seviyeli, daha üst kalite, daha böyle kemalatlı, daha olgun bir iman sahibi olun. Bakın, anlama bakın.
Evet.
Ey inananlar, inanın. Yani kalite katın inancınıza.
Ey iman edenler, iman edin ya.
Tabii. Yani ey iman edenler, iman edin. İmana iman etmek
diye. İmanınızda kalite olsun.
Böyle ben tercüme etmek istiyorum.
Tabii, evet.
Tabii. Orada kalite kazandırmak anlamına geliyor.
Evet.
Yani cömertsin, merhametlisin. Tamam. Hanımına merhametlisin. Çocuklarına merhametlisin. Annene babana merhametlisin. Kardeşlerine merhametlisin. İtiraz yok. Bu güzel.
Kalite. Güzel bir şey. He.
Ama komşularına da merhametli olacaksın. Apartmandakilere de merhamet olacaksın.
Sevmediğin insanlara da merhamet edeceksin.
Bu da ikinci aşaması. Bak, evet. Kalite kazanıyor. Kalite kazanıyor. Merhamet. Başka, sana düşman olanlara dahi acıyacaksın. Seni sevmeyenleri de seveceksin.
Evet.
Aleyhinde bulunanları bile hoş göreceksin.
O da daha kaliteli bir merhamet.
O da daha böyle bir kaliteli merhamet. Yani kalite kazanıyorsunuz, bu avam işi. Kaliteye de kalite katıyorsunuz, havas işi. Elit tabakasının işi. İşte havas bu özelliğe sahip.
Evet.
Bu havası anlatırken böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir keresinde rüyada görmüştüm. Böyle bir fare zehiriyle birkaç tane fare öldürmüştüm.
Evet.
Peygamberimiz rüyada beni yargıladı. Bu fareleri niye öldürdün? Ben de kendimi savunuyorum. Ya Resulallah, ezrar-ı haşeratın katli vaciptir. Fıkıh kitaplarımızda böyle yazıyor. Zararlı hayvanların öldürülmesi zorunludur ve gereklidir. Buna uyarak yaptım dedim.
Evet.
Dedi ki, Ethem Hoca, bak bu kural avam tabakası içindir dedi. Sen dervişlik yönün var. Sen rint bir insansın. Sen havas sayılırsın. Entelektüelsin. Okumuşsun. Sen bir profesörsün.
Evet.
Sen mürekkep yalamış. Bilen birisin. Sen fare öldüremezsin dedi. Avant tabakası öldürsün. O kitaplar onlara göre. Sen çiçek de okuparamazsın dedi. Sen bunların hayat hakkına tecavüz etmiş bulunuyorsun dedi. Öldüren olamazsın. Hep dirilten olacak.
Yani zararlı bile olsa.
Anladım ki havas kelimesinin ifade ettiği mana bu ve bu manaya ben de çok uzağım. O gündür bugündür ne sivrisinek öldürürüm, ne karasinek öldürürüm, ne böcek karafatma öldürürüm, ne solucan öldürürüm, ne efendime söyleyeyim akrep, yılan, efendime söyleyeyim ne de bir papatya koparırım, ne de bir çiçek koparırım, ne de dalından bir gül koparırım. O gündür bugündür tıpkı hani ihramı giydik Mekke'de. İhramı giyen kimse kötü söz söylemez.
Evet.
Kavga etmez.
Zarar vermez.
Ondan sonra
ot koparmaz.
Kötülük ve uygunsuz hareketler yapmaz. Ağzından kötü laf çıkmaz. Ot koparmaz. Hayvan öldürmez.
Evet.
İhramlıymış gibi yaşamak Demek ki hava sabakası o olmuş oluyor. İhramlı olmak.
Evet.
Yani yaşantıda daha derin bir inceliğe ulaşmak, yaşantıda daha bir derinlik, daha bir most profound, daha bir derinlere dalmak. Oraları yaşamak. Herkes fakire 10 lira veriyor. Hayır, sen seçkin bir insansın. 10 değil, sen 50 vereceksin.
Evet.
İşte maaşımızı alıyoruz. Maaşımızın 40'ta 1'ini zekat versek olur. Ama o avam tabakası için. Ben 10'da 1, 40'ta 1 değil. En az 40'ta 2 vermem lazım.
Evet.
40'ta 3 vermem lazım. 40'ta 4, 40'ta 5 vermem lazım. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinden beri Topbaş ailesi İstanbul'da malının envanterinin, kazancının değil.
Kazancının değil.
Malının tamamının 40'ta 5'ini zekat olarak vere gelmiştir. Bak, hala da öyledir.
Allah da bereket veriyor yani.
Allah da ona göre bereket veriyor. Ya ben elitim, okumuş entelektüelim. Ben bilenim. Yani okuyorum ben. Cahil birisi değilim. Cahil 40'ta 1 verince gönlü rahatlar.
Evet.
Ben işte ne kadar? 16 bin lira maaş alıyorum. 16 bin lira maaşın hakkı 500 lira falandır. Veyahut da 400 lira falandır.
Evet.
Hayır, 400 lira değil. Ben 16 bin liranın 2 bin lirasını vermem lazım. Daha fazlasını vermem lazım.
Mesela.
Evet. 40'ta 5'ini vermem lazım. O avam tabakası değilim ben. Seçkinsem seçkin gibi davranmam lazım.
Evet.
Fakiri daha çok gözetmem lazım. Toplumda ezilenlere herkes bir acıyor. Ben ikiye acıyacağım. Ayda bir gidip götürüp yemek dağıtacağım. Onlara para vereceğim. Yardım edeceğim. Yetimlere, öksüzlere, dullara, yetimlere, miskinlere, fakirlere. Çünkü bizler bu toplumun babalarıyız.
Evet.
Ve toplum hep bize bakıyor. Bir şey verebilecek mi? Bir şey gelecek mi? Hep beklenti içinde. İstemez ama beklenti vardır. Senin bindiğin arabaya, 250 bin lira arabaya gıptayla bakıyor. Çünkü dolmuşa binemeyle iflaha gevremiştir.
Evet.
Dolmuşa binecek parası yoktur. Ayağının altındaki ayakkabısı eskimiştir. Senin binmiş olduğun kaliteli 250 bin lira arabaya bakarken acaba içinden neler geçirdiğini düşünebiliyor musun? Gibi bir resim çizmeye, illüstre etmeye
evet,
çalışıyorum.
Evet. Çok doğru hocam.
Bu. Biz entelektüeliz. Okumuşuz, mürekkep yalamışız. Biraz farklı olmamız lazım. Biraz verelim. Çünkü Allah hastalıkları yok eder. Belaları, bilmemleri. Hiç bela gelmiyor. Fakat vesvese geliyor bu sefer.
Evet.
Hocam vesveseye yakalandım. Cömert değilsin.
Evet.
Bir sene içerisinde evine kaç tane fakir bir öğrenci davet ettin de yemek yedirdin. Mahallenin yoksullarını, Ankara'nın yoksul semtlerinde oturanlarını bir 3-5 kişi çağırıp da hiç yemek yedirdin mi? Her ay bir tane yedirmen lazım. Yedirmiyor. Ondan sonra başından psikolojik savrulmalar, stresler, anksiyeteler, vesveseler kuşatıyor. Bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Oturduğun yerde iç dünyanda depremler oluyor.
Evet.
O olmazsa dış dünyada olur. Ama ikisi de savurur insanı.
Misafire ikram etmek lazım. Fakire garibi gözetmek lazım.
Hem de bol bol gözetmek lazım.
Evet.
Allah dostlarımın hayatlarını yazıyorum ben. İşte Ahmet Ayhan amcayı yazdım. Allah rahmet eylesin. 1986 senesinde vefat etmiş. İzmir'de. Eve yiyecek alacağı zaman gelecek misafir ne kadar tahmin eder, onun daha fazlasını alırmış. Mesela bu ahtabana gelse bir 20 kişi, 30 kişi misafir gelir. 50 kişilik alıyor. Fazla alıyor. Hakikaten ummadık zamanda, ummadık şekilde, ummadık fazla misafirler geliyor.
Hanımını da ikna edebiliyor demek ki.
Hanımını da ikna edebiliyor.
Evet, o da önemli.
Bir de tabii semt pazarları. Böyle semt pazarları ucuz oluyor biliyorsunuz. Normal manavdan alırsanız 2 lira, semt pazarından alırsanız 1,5 lira.
Evet.
Oradan alarak daha da ucuz. Daha toptan alınca daha da ucuz olmuş oluyor.
Evet.
Ama işte bunları gözetiyor. Kendisini gözetmiyor. Yani gelen misafiri, toplumun fakirlerini, toplumun yoksullarını, bunları gözetiyor. Bunlara hesaba katıyor. Bizim gibi insanların maaşlarımızın 1/40'ını en az fakirlere, yoksullara, mültecilere, artık gönlün nereye çekiyorsa oralara ver, talebelere ver. Ben genellikle talebelere veririm. Bende o huy var. Yoksullara vermek de iyi ama benim reyim talebe. Talebe gençtir. Aksiyonu çoktur, hareketi çoktur. Fakat para olmadığı için gençler oturur. Hareketini, parası olmadığını kısıtlar. Çeşitli sosyal faaliyetlerde, kültürel faaliyetlerde bulunamaz. Bulunamadığı için küçük yaşta, genç yaşta o insanlar, talebelerimiz hep savrulmaya maruz kalıyor. Bir canı bir şey çıkıyor, cebine bakıyor, para yok. Benim başımdan geçti. Talebelik yıllarında ya canım orada kebaplar pişiyor, bilmem neler pişiyor. Ucuz, pahalı da değil. Evet. O ara sokaklarda İzmir Caddesi'nde bir çorbacıya gittim. Çorbacı, bildiğimiz çorbacı. Dedim ki ya ben burada yiyeceğim ama cebimde benim 65 kuruş var. Bu 65 kuruş çorbayı içeceğim ve yayan gideceğim. Dikim evine.
Evet.
Acaba dedim burada çorbanın fiyatı kaça? Dedi ki bana, baktı talebe olduğumu anlayınca kardeş dedi, çorbamızın fiyatı 50 kuruş ama sen talebesin, bizdensin dedi. Ben sana dolmuş parası ne kadar tutuyor dedim. 25 kuruş diyor. Tamam, 65 kuruşun 25 kuruşunu ayır, geriye 40 kuruş. Ben de 50 kuruşluk çorbayı biraz da fazla suyunu koyarım, sana 40 kuruşa vereyim dedi.
Allah razı olsun.
Hakikaten çok büyük bir tasla çorba.
Evet.
Bizim Konyalıların yaptığı gibi de bol bol ekmek koydu yanıma. Ekmeği içine doğradın, doğradın. Doğru. Yediğim Allah'ın bir çorbası.
Afiyet olsun.
Sene 1965.
Evet.
Sene 1965. Benim yaşım o sırada 14 yaşındayım. Bunları yaşadık, buradan geliyorum.
Evet.
Şimdi bu gence, ya ben bir gencim. Böyle bir zengin, hali vakti yerinde olan, bana aylık belim miktarı verse, ya ben de istediklerimi tamamı yapamam da, bir kısmını yapabilsen, bana imkan açabilsen.
Çok dua eder yani.
Çok dua eder.
Tabii.
Yani fakir bir yerlerden gelir bulur bilmem ama öğrenciler onurludur. İsteyemez. Verirsen alır. Ama bana para ver diye hiçbir öğrenci, gençlik şeyi var, gururu var. O gururu ayağının altında alıp da sağdan soldan para dilenciliği yapamaz. Evet. Sen götürüp göreceksin. Onu da kimse görmedik yerde vereceksin.
Gizli vermek
benim
lazım.
Değil falan, birisi yolladı diye öyle vereceksin.
Falan senin emaneti diye.
Emanet diyeceksin. Birisi gönderdi sana, al diyeceksin. Evet. Ezilmeyecek.
Evet. Onurunu da ezmemek lazım. Tabii.
Yani elhamdülillah burslar arttı. Eskisi gibi, bizim zamanımızdaki gibi değil. Tabii gençler biraz rahatladı. Yani geleceğe gideceği yerler var. Bilmem neler var. İhtiyaçların giderilmesi var. O da güzel oluyor. Ama eskiden biz bunları hep gördük. Evet. Bunlar yaşadık.
Eskiden yokluk vardı biraz.
Yokluk vardı. Şimdi gençliğe bu yüzden talebelere sadaka zekat vermeyi ben biraz daha hakiki fakir olarak görüyorum.
Evet.
Çünkü halini arz edemiyor. Onun için desteklemek lazım. Yani bizim üzerimize düşen, eğer elit isek, okumuş isek, mürekkep yaramış isek mutlaka biraz farklı olmamız lazım bizim. Daha kaliteli, daha bol vermemiz lazım. Daha bir cömert olmamız lazım. Hasılı
evet,
kelam.
Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.